Ayrım 23. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 279. 4. Bölüm. Ne istediğine dikkat et. Bakarsın Tanrı verir. Immaculada Morales hep böyle derdi ve Gregory Reeves söz konusu olduğunda alın yazısıymış gibi gerçekleşiveriyordu. Öylesine tutkuyla tasarladığı planlarını daha sonraki yıllarda gerçekleştirmişti ama yine de dayanılmaz bir sabırsızlık ateşiyle içten içe yanıyordu. Bir an bile yerinde duramıyordu. Bir işle uğraştığı sürece ruhundaki fırtınaları görmezden gelmeyi başarıyordu. Ama birkaç dakika boş vakti olup da sessiz ve sakin kaldığında onu için için yiyip bitiren o büyük ateşi hissediyordu. Bu öyle güçlü bir ateşti ki yalnızca kendisinde olmadığından emindi. Kural tanımaz babası da beslemişti bu ateşi. Ondan önce at hırsızı olan büyük babası da. Hatta ondan da önce aynı huzursuzluk damgasını taşıyan kim bilir kaç büyük baba vardı daha. Bin kuşağın vicdan azabında kavrulmak düşüyordu nasibine. İçindeki itici güç onu ileri doğru götürüyordu. Hippilerin saf cömertliği ve sınırsız masumiyetinin tam sistemin acımasız mekanizmasının çarkları arasında ezildiği bir sırada kendisi örnek bir başarılı insan görüntüsü oluşturmuştu. Hiç kimse bu tutkusundan dolayı onu kınayamazdı çünkü ülkede çok yakında başlayacak olan sınırsız tamahkarlık döneminin tohumları atılmaya başlamıştı bile. Savaşta uğranılan yenilgi, geride bir utanç duygusu ve hıncını başka yerden çıkarma yolunda ortak bir istek bırakmıştı. Bu konudan şimdilik söz edilmiyordu. Tarihin ve sanatın, felaketin ortaya salıverdiği şeytanları kovma yürekliliğini gösterebilmesi için aradan 10 yıldan fazla geçmesi gerekecekti. Carmen, eskiden en yakın dostlarının hayatlarını kazandıkları sokağın yavaş yavaş yok oluşuna tanık olmuş, sıradan Tayvan mallarını pazarlayan tüccarların baskısıyla oradan sürülen pek çok zanaatkarla vedalaşmış ve o masum kaçıkların ya açlıktan ölerek ya da insanlar onları doyurmayı unuttuklarında yollara koyulup birer birer kaybolduklarını görmüştü. Onların yerine çok daha umutsuz durumda daha başka deliler, anıların dehşeti altında çöken savaş gazileri gelmişti. Eski sokak başkaldırılarının yerini üniversite öğrencilerine bile bulaşan konformizm hastalığı almıştı. Sefillerin ve haydutların sayısı artmıştı. Her yerde dilenciler, sarhoşlar, fahişeler, uyuşturucu satıcıları, hırsızlar görülüyordu. Dünya göz göre göre bozuluyor diye yakınıyordu Carmen. Sözde kardeşlik ve barış zamanı olan kova burcu çağını müjdeleyenlerin saf hayallerine zaten hiçbir zaman katılmamış olan Gregory Reeves, bir o yana bir bu yana gidip gelen sarkaç örneğiyle yanıt veriyordu. Toplumdaki bu değişiklik Gregory'yi etkilemiyordu çünkü 80'li yıllara damgasını vuracak olan maddeciliğin patlak vermesinden önce davranarak mesleğine dört elle sarılmıştı. Başarılarıyla övünüp dururken meslektaşları nasıl olup da en iyi davaları alabildiğini, partiden partiye gitmek, Akdeniz'de tur atarak bir hafta geçirmek, ipekli gömlekler giymek için parayı nereden bulduğunu merak ediyorlardı. Ne aşırı banka borçlarından haberi vardı, ne de kredi kartlarının gözüpek manevralarından. Reeves, er geç borçlarını ödemesi gerekeceğini düşünmemeyi yeğliyor, parası bittiğinde iflas etse de ya da hapiste olsa da zorunluluklarını hiçbir şekilde yerine getiremeyeceği, tıpkı mıknatıs gibi paranın parayı çektiği gerekçesiyle bankacısından yeni bir kredi istiyordu. Gelecek için canını üzmüyordu, kendini tümüyle şimdilik zamana vermişti. Çekinecek hiçbir şeyi olmadığını, kendini hiç bu kadar güçlü ve özgür hissetmediğini söylüyordu. Bu yüzden de onu rahat bırakmayan o kaçma dürtüsünü anlayamıyordu. Yine bekardı ve sırtında kendi yüreğinin sıkıntısından başka bir yük taşımıyordu. Kızıyla aralarında yarım saatlik bir yol vardı. Yine de onu yılda birkaç kez ya görüyor ya görmüyor, 6 ayda vermeyi esirgediği şeyi 4 saat içinde verme iddiasıyla onu gezmeye götürmek için şahane arabasıyla gidip alıyordu. Her ziyaretten sonra daha ergenliğe erişmemiş bir kolej öğrencisinden çok koket bir kadına yaraşır hediyeler siparişiyle, ayrıca aşırı dondurma ve pasta yemekten hasta bir halde onu geri götürüyordu. Margaret, Gregory'nin kendisine baba demeye razı etme çabalarını boşa çıkarmış, kuralları çiğneyen bir Noel baba gibi yılda 2 kez hayatından gelip geçen, neredeyse tanımadığı bu adama Gregory demenin daha uygun olacağı kararına varmıştı. Anne sözünü de ağzına almıyordu. Sınıf öğretmeni Margaret'ın gerçek anne ve babası bir haydut çetesi tarafından korkunç bir biçimde öldürüldükten sonra evlat edildiğinin doğru olup olmadığını sormak için Samantha'yı okula çağırtmıştı. Öğretmen bir çocuk psikoloğuna danışmalarını öğütlemişti ama annesi onu yalnızca ilk görüşmeye götürebildi. Çünkü terapi saati yoga dersiyle çakışıyordu. Sizlerin kim olduğunuzu kimsenin bana söylemesine gerek yok. Bunu çok iyi biliyorum ama öğretmeni şaşırtmak hoşuma gidiyor. Öyle aptal şey ki, diye açıklamada bulundu Margaret. Tam kendi özelliği olan sakin bir tavırla. Anne ile baba çocuğun mucizevi bir hayal gücü ve mizah duygusu olduğu sonucuna varmışlardı. Bir yandan kadın gibi giyinir, tırnaklarını ve dudaklarını boyar, başka çocuklarla oynamayıp saraylı havalarında cilve yaparken, geceleri bebek gibi yatağına işemesi de onları telaşa vermiş değildi. İlk cinsel eğitim derslerini almaya başladığı bir yaşta, geceleri altına bez bağlama sakıncasının dışında kimseye bir zararı yoktu. En iyi yanı kendini fark ettirmemesi olan bedensiz ve gizemli bir yaratık gibi gelişip gidiyordu. Varlığı unutmak o kadar kolaydı ki. Babası Olga'nın görünmezlik kolyelerinin kıza pek yakışacağını söyleyerek kaç kez şaka yapmıştı. Gregory Reeves ilk işinde geçirdiği 7 yıl içerisinde mesleğinin bütün silahlarını ve hazırlıklarını edinmişti. Patronu onu firmadaki öteki avukatlardan ayrı tutuyor, en önemli hileleri ona kendisi öğretiyordu. Her şeyi en küçük ayrıntısına kadar denetim altında tutma ihtiyacını duyan o titiz ve çöp atmaz insanlardan biriydi. Çekilmez bir adamdı ama harika bir avukattı. Gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Her bir yasal sorunun çözümünü bulup çıkaracak bir av köpeği duyusuna ve jüriyi inandırmak için karşı konulmaz bir güzel konuşma yeteneğine sahipti. Davaları titizlikle incelemeyi, önemsiz fırsatları aramayı, stratejisini bir general gibi planlamayı öğretmişti ona. Bu bir satranç oyunudur. Kim daha fazla hamleyi önceden kestirirse o kazanır. Bir canavar kadar saldırgan olmalı ama soğukkanlılığını korumalıdır insan. Soğukkanlılığını kaybedecek olursa işi bitiktir. Karakterinizi dizginlemeyi öğrenin, yoksa hiçbir zaman en iyilerden biri olamazsınız Reeves, diye tekrar tekrar söylüyordu. Yüreklisiniz ama dövüşürken gözleriniz kapalı vuruyorsunuz. Lord Eskil Lisesi'nin avlusundayken peder Lara Guybel de bana aynı şeyi söylerdi. Kim? Boks öğretmenim. Reeves, üzerine aldığı davalarda inatçı, yorulmak bilmez, boyun eğdirilmesi güç, alt edilmesi olanaksız biriydi ama kendi tutkularına yenik düşüyordu her zaman. Enerjisi ihtiyarın hoşuna gidiyordu. O da gençliğinde böyle enerji doluydu. Hala da tükenmiş değildi. Bu yüzden de böyle enerjik birini gördüğünde takdir etmeyi bilirdi. Ondaki tutkuyu da beğeniyordu çünkü onu harekete geçiren manivelaydı bu. Tavşan gibi koşturmak için burnunun ucuna bir havuç uzatmak yeterliydi. Bir an gelip de kendi bilgilerini ele geçirmek ve bunları firma içinde yükselmek için bir tramplen gibi kullanmak için yaptığı manevraları fark ettiyse bile buna şaşmamış olsa gerekti. Kendisi de başlangıçta aynı şeyi yapmıştı. Tek farkla ki onu zamanında durdurabilecek kadar akıllı bir patronu olmamıştı. Başkalarının karakterini iyi tanımakla övünürdü. Reeves'i avucunun içine alıp ondan belirsiz bir süre için yararlanabileceğinden emindi. At eğitmek gibi bir şeydi bu. Dizginleri gevşetip onu koşmaya bırakarak yormalı ve tam kızışırken dizginleri çekiverip gemi ısırmak zorunda bırakmalı ki efendisinin üstünlüğünü anlasın. İlk kez yapmıyordu bunu. Her zaman da iyi sonuç vermişti. Ender zayıflık anlarında kendisine öylesine benzeyen bu genç avukatın koluna yaslanma eğilimine kapılıyordu. Onun gibi bir oğlu olmasını isterdi. Küçük çapta bir imparatorluk kurmuştu ve şimdi 80'ine merdiven dayadığında bütün bunların kime kalacağını merak ediyordu. Hayattan alabileceği pek az zevk kalmıştı. Bedeni hayal gücünün dürtülerine yanıt vermiyordu artık. Mide ağrısını göze almadan nefis bir yemeğin tadını çıkaramıyordu. Kadınların ise sözü bile olmazdı. Oldukça üzücü bir konuydu bu. Reeves'i kıskançlık ve babaca bir anlayış karışımı bir duyguyla izliyordu. Ama ne duygusal bir ihtiyardı ne de iktidarından bir nebze olsun başkasına bırakmak niyetindeydi. Ondan bir lütuf istemek için hayırseverliğine sığınmaya kalkan biri çıktığında dediği gibi katı yürekli doğmuş olmaktan son derece mutluydu. O, upuzun bencillik giysisi ve delinmez cimrilik zırhı herhangi bir sempati belirtisinden çok daha güçlüydü. Tamahkârlığı öğrenme yolundaki zahmetli çıraklık dönemi için kusursuz bir öğretmendi. Timothy Duane, babasının onu dünyaya getirdikten sonra erken bir yaşta ölmemiş olmasını ve iyi sağlığıyla kötü niyetinin tadını çıkararak onun yaşama isteklerini mahvetmeyi sürdürmesini bağışlamamıştı. Ona meydan okumak amacıyla her defasında da ihtiyarın kulağına gitmesi için önemini alarak bir sürü rezillik yapmış, böylece kendi huzur ve refahına mal olan korkunç bir nefret içerisinde 50 yılını harcamıştı. Babasına zıt gitme hevesinin ara sıra onu kurtardığı da olmuştu. Sırf babası yurtseverlikten çok silah fabrikalarındaki ekonomik çıkarlarından dolayı savaşı destekliyor diye askerlik hizmetinden kaçmaya karar verdiği zamanki gibi. Ama genelde bu isyankarlığı geri teperek kendi suratına çarpmıştı. Ötekinin bir hanedan kurma tutkusunu boşa çıkarmak için aşık olduğu pek ender zamanlarda bile evlenmemeye ve çocuk yapmamaya karar vermişti. Kendisiyle birlikte onca nefret ettiği aile soyadı da ölecekti. Duane'lerin İrlanda'daki bir kolu dışarısında ondan da kimse söz etmek istemiyordu çünkü mütevazı kökenlerini anımsatıyordu. İşlemeli çarşaflar arasında dünyaya gelenlere özgü doğal zarafeti içinde kültürlü ve rafine bir insan olarak, güzel sanatlara karşı tutkulu bir eğilimi, sürüyle dost edinmesini sağlayan bir cana yakınlığı vardı ama bu erdemlerini babasından gizlemek için elinden geleni yaparak sırf onu illet etmek için bir köylü gibi davranıyordu. Baba Duane, sosyetenin kaymak tabakası için bir akşam yemeği düzenleyecek olsa, oğlu kolunu olmayacak bir kadını takıp uygarlık kurallarını çiğnemeye hazır bir halde davetsiz olarak boy gösteriyordu. Babası ömür boyunca onu bir daha görmek istemediğini dişleri arasından homurdanırken, annesi kocasıyla çatışma pahasına da olsa belli etmeme gereği duymadan onu koruyordu. Karakterindeki kötü huyları düzeltmene yardımcı olması için bir psikiyatra git oğlum diye onu sık sık uyarıyordu ama Timothy bu huyları olmasa karakter diye bir şey kalmayacağı biçiminde yanıt veriyordu. Bu arada sefil bir yaşam sürüyordu. Olanak eksikliğinden değil, bir baş belası olma merakından. Kentin en pahalı mahallesinde bir apartman dairesinde oturuyordu. Modern mobilyalar ve stratejik yerlere yerleştirilmiş aynalarla dekore edilmiş eski bir daireydi. Ayrıca büyük babasının son armağanı olarak da ömrü boyunca gelir sahibiydi. Ömründe yokluk çekmediğinden paraya hiç önem vermiyor, aile tarafından yalnızca vergi kaçırmak için değil, aynı zamanda onu herhangi bir miras olasılığından yoksun bırakmak için yaratılmış sayısız vakıflarla alay ediyordu. İçindeki şeytanlar peşini bırakmıyor, tiksindiği kötülüklere itiyordu onu. Ama bu arada kendi kendini öldürüyor olsa bile sırf babasını üzmek için bunlara boyun eğiyordu. İnsanoğlunun kırılganlığıyla, acının ve çürümenin sayısız yolları karşısında tiksinti duyarak ama aynı zamanda bilimin olanaklarına hayran kalarak gününü patoloji laboratuvarında geçiriyordu. Asla itiraf etmiyordu ama belli bir huzura kavuştuğu tek yer orasıydı. Hasta bir hücre üzerinde yaptığı titiz bir çalışmaya dalıyor, genellikle gece çok geç vakit fotoğraf klişelerinin, deney tüplerinin ve lazer ışınlarının arasından çıktığında boyun kasları ağrıyor ama mutlu oluyordu. Bu duygu sokağa çıkana kadar sürüyor, arabasını çalıştırdığında gidecek bir yeri olmadığını anlıyordu. Hiç kimse onu hiçbir yerde beklemiyordu. O zaman yeniden kendine olan nefretinin içine gömülüyordu. En adi barlara girip, kendi adına varana kadar her şeyini unutuyor, denizci kavgalarına karışıyor, sonra kendini bir hastanenin acil servisinde buluyordu. Eşcinsellerin tuvaletlerinde kışkırtıcı hareketler yapıyor, sonra da kendi neden olduğu şiddetten kıl payı kurtuluyordu. Öldürücü bir enjeksiyon tehlikesiyle çeşnilendirilmiş aşağılık bir zevki satın almak için sokaktan fahişeleri topluyordu. Korku ve zevk karışımı bir duyguyla Tanrı'ya küfrederek ve ölümü çağırarak arabasını dimdik bir yokuştan aşağı gazlıyordu. Birkaç hafta süren bir rezillikten sonra bir suçluluk buhranına kapılıyor, ayaklarının dibinde açılmış bir uçurumun önünde tir tir titreyerek durup kalıyordu. Bir daha ağzına bir damla bile alkol koymayacağına yemin ederek, sabaha kadar en sevdiği yazarları okuyup caz müziği dinlemek için bir keşiş gibi evinde yalnızlığına çekiliyor, belki de günahlarının cezası olarak bulmayı gizli gizli özlediği bir hastalığın kanıtlarını aramak üzere kan tahlilleri yaptırıyordu. Sakin bir döneme başlayarak konserleri ve tiyatrolara gidiyor, hayırlı bir evlat gibi annesini ziyaret ediyor ve onu ıslah etme umutlarını kaybetmeden bekleyen vefakar sevgililerini yeniden sık sık görmeye başlıyordu. Tanrı'nın rüzgarlara karışarak kendisini çağıran sesini duymak için dağlarda uzun gezilere çıkıyordu. İyi gününde de kötü gününde de gördüğü tek kişi, onu çeşitli dertlerden kurtarıp yeniden ayaklarının üzerine durmasına yardım eden Gregory Reeves'di. Duane, boşa harcadığı yaşamını kimseden gizlemiyor, tersine doğru yoldan sapmış ruhunun önünü yaymak için rezilliklerini abartarak eğleniyordu. Ama yine de pek az kişinin aklından geçebilecek kıskançlıkla gizli tuttuğu bir yanı vardı. Bir yandan herhangi bir soylu tasarıyı pervasız bir edepsizlikle alaya alırken, bir yandan da adının her zaman kesinlikle bir sır olarak kalmasına özen göstererek çeşitli idealist amaçlara katkıda bulunuyordu. Gelirlerinin bir bölümünü onun yörüngesinde dönmekte olan yoksullara yardım etmeye ve uzak ülkelerdeki açlık çeken çocuklardan siyasi tutuklulara kadar bir dizi işe ayırıyordu. Tıp mesleğinin bu dalını seçtiğinde umduğunun tersine ölüler arasındaki işi dirilere olan acıma duygusunu geliştirmişti. Acılar içindeki bütün insanlık ilgisini çekiyordu. Ama soyları tükenmekte olan hayvanlara, yok edilen ormanlara ya da kirletilen sulara acıyacak duygu rezervi kalmıyordu artık. Bütün bunlarla ilgili gaddarca şakalar yapıyordu. Tıpkı ırklara, dinlere ve kadınlara sövüp saydığı gibi. Hem bu konularda önder olmak moda haline geldiğinden, hem de en büyük zevki karşısındakini şok etmek olduğundan. Sokaklardaki terk edilmiş dilencilerin yanından görmezden gelerek kayıtsızca geçerlerken, orkinos ağına yakalanmış bir yunus karşısında dehşete kapılanların bu sahte erdemleri onu zıvanadan çıkarıyordu. Ne boktan dünya, en çok kullandığı sözdü. Sana gereken dışından tatlı, içinden de çelik gibi bir kadın. Ensenden yakalayıp seni senden koruması için. Carmen Morales'le tanıştırayım seni, dedi Gregory Reeves. Kız arkadaşının erişilmez olduğunu sonunda anlayıp onu bir abi gibi sevmeye razı olduğunda. Artık çok geç Greg. Ben sadece orospulara yararım, diye karşılık verdi Timothy Dwayne. İlk kez olarak alaylı konuşmadan. Shannon, Reeves'in yaşamına taptaze bir esinti gibi girivermişti. Yokuş yukarı tırmanmak için yıllardır çaba harcayan Reeves, eriştiği başarılara rağmen tıpkı rüyada koşar gibi bulunduğu yerden kıpırdayamadığını hissediyordu. Borçlar, bunaltıcı yolculuklar, ölçüsüz eğlenceler, delicesine bir çalışma temposu ve tespih taneleri gibi bir dizi kadından oluşan iskambil destesini bir hokkabaz ustalığıyla havada karıyor, her defasında da en ufak bir dikkatsizlikle hepsinin deprem olmuşçasına yerlere saçılacağı izlenimine kapılıyordu. Elinde idare edebileceğinden çok daha fazla dava, ödeyebileceğinden daha çok borç ve mutlu edebileceğinden daha çok sevgili vardı. Belleğinin yerinde olması bu karmaşık yumağı oluşturan her bir ipi aklında tutabilmesine, şansının yerinde olması ayağının dikkatsizlikle kaymamasına, sağlığının yerinde olması da direnme gücünün sınırlarını aşmış bir araba beygiri gibi bitkinlikten yığılmamasına yardımcı oluyordu. Shannon, gelin gibi bembeyaz giysileri ve mis gibi çiçek kokuları içerisinde, dudaklarında Reeves'in cam ve çelikten yapılmış firma binasında o zamana kadar gördüğü en neşeli gülümsemesiyle bir pazartesi sabahı çıka gelmişti. 22 yaşındaydı ama çocuksu tavırları ve insanı baştan çıkaran cana yakınlığı onu daha küçük gösteriyordu. Bu onun resepsiyoncu olarak ilk işiydi. Daha önce çeşitli dükkanlarda tezgahtarlık, garsonluk ve amatör şarkıcılık yapmıştı ama o cıvıl cıvıl şımarık genç kız sesiyle söylediği gibi bu tür işlerde gelecek yoktu. Onun ışıl ışıl neşesiyle gözleri kamaşan ve bu kadar genç birinin yaptığı işlerin çeşitliliği karşısında meraka kapılan Gregory, mermer bir masanın arkasında oturup telefonlara bakmakta ne gibi bir gelecek gördüğünü sormuş, kız da gizemli bir tavırla hiç değilse orada uygun kişileri tanıyabileceği yanısını vermişti. Reeves, kızın adını hemen adres defterindeki pek çoklarının yanına yazmış ve aradan daha bir hafta geçmeden onu dansa davet etmişti. Shannon, dinlenme anındaki bir dişi hastanın kendine güvenen dolu rahatlığı içerisinde daveti kabul etmiş, "Benden büyük erkekler hoşuma gider," demişti gülümseyerek. Gregory de ne demek istediğini pek anlamamıştı. Çünkü genç kızlara alışıktı, aradaki yaş farkını önemsemiyordu. Çok geçmeden onları ayıran kuşak farkının uçurumu karşısında bulacaktı kendini ama o zamana kadar geri adım atmak için artık çok geç olacaktı. Shannon modern bir kızdı. Şiddete başvuran bir babadan ve kocasından, yediği dayakların izlerini makyajla örten bir anneden kaçarak Georgia eyaletinin ücra bir köşesindeki doğduğu köyden çıkıp yayan olarak düşmüştü yollara. Birkaç mil sonra yolun bitmez tükenmez çizgisi üzerinde onu bir hayalet gibi gören ilk kamyon şoförünün yanına binmiş, bir sürü serüvenden sonra San Francisco'ya varmıştı. Saflık ve kaygısızlık karışımı edası insanları büyülüyor, hayatın katı gerçeklerinin dışında kalmasını sağlıyordu. Onun önünde kapılar kendiliğinden açılıyor, engeller yok oluyordu. Yeşil gözlerindeki çağrı kadınları eli kolu bağlı bırakıyor, erkekleri baştan çıkarıyordu. Gücünün bilincinde değilmiş izlenimi veriyordu insana. Her şeyin iyi gitmesine kendi de hep şaşırarak. Hayatın içinde bir peri kız hafifliğiyle dolaşıyordu. Tasasız yaratılışı, öteki insanların dertleri ve acılarıyla hiç ilgilenmeden bir şeyden öbürüne şen şakrak atlamaya itiyordu onu. Yaşadığı an için kaygılanmıyor, geleceğe hiç aldırmıyordu. Sürekli bir unutma alışkanlığıyla çocukluğunun acı olaylarının, genç kızlığında çektiği dert ve yoksullukların, ondan bakıp bir kenara atıveren aşıklarının ihanetlerinin ve hiçbir şeye sahip olmadığının apaçık gerçeğinin üstesinden gelmişti. Bugünden yarına 10 para ayıramaz halde, geçimine ancak yeten kısa işlerle günü gününe yaşayıp gidiyordu ama kendini yoksulda görmüyordu. Çünkü canı bir şey çektiğinde onu istemesi yeterliydi. Onun kaprislerini yerine getirmeye amade olarak kendilerinden geçmiş pek çok talibi hiç eksik olmuyordu. Erkekleri sırf hınzırlık olsun diye ya da onları baştan çıkarmak için kullanıyor değildi. Onların daha başka bir işe yarayacakları aklına gelmemişti o kadar. Aşk acısından ya da başka herhangi bir derin duygudan habersizdi. Her aşığına ilk baştaki coşku devam ettiği sürece geçici bir heves duyuyor ama çok geçmeden sıkılarak arkasında bıraktığını acımadan çekip gidiyordu. Pek çok sevgiliyi hiç farkına varmadan kıskançlık ve umutsuzluğa mahkum etmişti. Çünkü kendisi bu tür acılara karşı duyarsızdı. Biri onu terk edecek olursa hiç yakınmadan yön değiştiriyordu. Nasıl olsa dünyada elde edebileceği erkekten bol şey yoktu. Gregory Reese'i tanıdıktan 2 yıl sonra hiç de alay eder gibi bir tavır takınmadan ''Kusura bakma, biliyorsun ki ben bir enginar gibiyim. Bir yaprakçık ona, bir yaprakçık buna. Ama içi sana.'' demişti. Bir yandan da Gregory'nin gönlünü fethettiklerinden birinin suratına indirdiği bir yumrukla kırılan eklem yerlerini bandajlarken. Daha ilk buluşmada kimin daha güçlü olduğu belli olmuştu. Reeves kendi sahasında yenilmişti. Ne birikmiş onca deneyimi bir işe yaramıştı, ne de bir Don Juan olmakla övünmesi. Yelkenleri hemen suya indirmişti ama yalnızca yeni resepsiyoncunun fizik güzelliği karşısında değil, geçmişinde onun kadar güzel niceleri olmuştu. Aynı zamanda gülmeye hep hazır ve açık yürekli görünümü karşısında da. O gece bu muhteşem yaratığı onun kendi benliğinden nasıl koruyabileceğini gerçekten kaygıyla merak etmiş, kızın her tür tehlike ve bela karşısında bulunduğu düşüncesine kapılarak onu koruma sorumluluğunu üstlenmişti. Kaderin onu benim karşımda çıkarmasının bir nedeni olsa gerek diye yorumda bulundu Carmen'e. Babamın sonsuz düzenine göre hiçbir şey rastlantıyla olmaz. O kızın bana ihtiyacı var. Carmen'in ön sezi antenleri dayıdan yana dönük olduğundan onu uyaramamıştı. Zaten o günlerde okuldaki Noel gösterisi için ona bir müneccim kral giysisi dikmekle meşguldü. Ahizeyi omzuyla kulağı arasına sıkıştırmış, oğlunun dikkatli bakışları altında yakut rengi bir türbana tüyler yapıştırıyordu. İnşallah bu seferki vejetaryen değildir diye yorumda bulundu dalgın dalgın. Hayır, değildi. Genç kadın yeni aşığının nefis kebaplarını bulaşıcı bir heves ve doymak bilmez bir iştahla karşılıyor, bunca şeyi yiyip bitirdikten sonra formunu koruyabilmesi gerçekten bir mucize gibi görünüyordu. Ayrıca bir denizci gibi de içki içiyordu. Daha ikinci kadehte gözleri ışıl ışıl yanıyor, bu melek gibi kız bayağılaşıyordu. Bu aşamaya vardığında Reeves kızın bu iki ayrı kişiliğinden hangisinin daha çekici olduğunu bilemiyordu. Pazartesi sabahları üzerinde kolalı bluzuyla, mermer masanın arkasında görünen saf resepsiyoncu kız mı, yoksa pazar günleri baküs ayini yapan o çıplak ve azgın dişi mi? Büyüleyici bir kadındı ve Gregory ne onu bir kaşif gibi araştırmaktan bıkıyordu, ne de bir kitap gibi okuyup tanımaktan. Ofiste birbirlerini her gün görüyorlar, birinin kadın düşkünü diye tanınması, ötekinin de organik fettanlığı yüzünden kuşku uyandırabilecek bir kayıtsızlık pozuna giriyorlardı. Haftanın pek çok gecesi aşk olduğunu sandıkları sayısız sevişmelerde yorulmak bilmeden oynaşıyorlar. Bazen ofiste de kapalı bir odaya kaçarak basılma tehlikesi altında ve genç sevgililerin telaşı içinde bir köşede ayaküstü kıvrılıp bükülüyorlardı. Reeves daha önce hiç başına gelmediği biçimde aşık olmuştu. Belki kız da ona aşıktı ama onun gibi biri için bu pek bir şey ifade etmiyordu. Gregory'nin hayatında onu önüne çıkaran her kızın peşine düşmeye zorlayan hormonlarının bir volkan gibi patladığı, gençliğindekine benzer bir dönem başlamıştı. Bu kez tek fark, tutkusunun bütün gücüyle tek bir amaca yönelmiş olmasıydı. Shannon'ı aklından çıkaramıyor, genelde tüm erkekleri, özellikle de bütün iş arkadaşlarını kıskanmanın azabı içinde, ona uzaktan bakmak üzere her dakika çalışma masasından kalkıyordu. Belki de onu yeni bir ganimet gibi ele geçirme isteğine kapılan ama gülünç duruma düşmeme kaygısıyla ve yaşının sınırlamalarının tam olarak bilincinde olması nedeniyle kendini tutarak gidip gidip genç resepsiyoncunun önünde duran orkide meraklısı ihtiyarı bile kıskanıyordu. Hiçbiri Shannon'ın ışıl ışıl gülümsemesi karşısında yüreği hop etmeden kapının önünden geçemiyordu. Herhangi bir akşam birlikte çıkamayacak durumda olsa, Reeves onu kaçınılmaz bir şekilde başka birinin kollarında hayal ediyor, yalnızca kuşkulanması bile kendisini deli etmeye yetiyordu. Etkileme çabasıyla kızı saçma sapan hediyelere boğuyor, el boyaması Rus kutularının, minyatür ağaçların ya da inci küpelerin değerini anlamadığını, kendi yaşındaki arkadaşlarıyla motosiklete binip gezmek için deri bir pantolonu ve hiç kuşkusuz onu yeğleyeceğini düşünemiyordu. Aşıklara özgü olan o her şeyi sevgilisiyle paylaşma hevesi içinde Shannon'ı kendi ilgi alanlarına sokmayı denedi. Onu ilk kez operaya götürdüğünde onca şık tuvalet karşısında Shannon'ın gözleri kamaşmış, perde açıldığında komik bir gösteri olduğunu sanmıştı. Üçüncü perdeye kadar dayanmıştı ama geisha kıyafetinde şişko bir hanım karnına bir bıçak saplarken oğlunun da bir elinde Japon, ötekinde de Amerikan bayrağını salladığını görünce kahkahaları orkestrayı yarıda kesmiş ve salonu terk etmek zorunda kalmışlardı. Ağustos'ta kızı İtalya'ya götürdü. Shannon işinde bir yılını tamamlamamış ve tatile de hak kazanmamıştı ama bunun bir sakıncası yoktu. Çünkü avukatlık firmasına istifasını zaten vermişti. Bir reklam ajansında model olarak çalışmasını önermişlerdi ona. Gregory yolculuğu peşinen acı çekerek geçirdi. Çünkü onu bir derginin sayfalarında başkalarının bakışları altında düşünme fikrinden nefret ediyordu ama bir mağara adamı gibi görünme korkusundan konuyu tartışmaya cesaret edememişti. Bunu Carmen'e de açmadı. Yoksa arkadaşı onu alaylarıyla perişan ederdi. Gözleri yanındaki kadının olağanüstü özelliklerinden başka bir şeyi görmediğinden Como Gölü'nün kıyısında ne suyun berrak aynasını ne de tepelerde asılı turuncu villaları fark ederek çiçekli yolda yürürken onu kendi yanında tutmak için aklına bir çare geldi ve birlikte yaşamalarını önerdi. Böylece çalışması gerekmeyecek, öğrenim görmek için üniversiteye gidebilecekti. Zeki ve yaratıcı bir insandı o. Öğrenim yapmak istediği bir konu yok muydu? Şu anda yok diye yanıt verdi Shannon. Birkaç kadeh şarabın verdiği şakrak bir kahkahayla ama bu konuyu düşünecekti. O gece Reeves haberi okyanusun öte yanındaki Carmen'e vermek üzere telefonu eline aldı ama onu bulamadı. Arkadaşı dayı ile birlikte uzak doğuya yolculuğa çıkmıştı. 23. ayrımın sonu sayfa 290.